Bir aşk hikayesi. Emin Zola. Birinci kaset, ikinci yüz, sayfa 28. Bayan Oren'i ile bakışırken hayranlığını elinde olmadan gülümseyerek açığa vuruyordu. Şimdi ikisi de Eleni öyle safça, büyülenmişçesine seyrediyorlardı ki o da gülümsemekten alamadı kendini. Sonra Bayan Döbel kanepesinde uzanarak kemerindeki yelpazeyi eline aldı. De Woodville'in ilk temsiline gelmiş miydiniz diye sordu. Elen, tiyatroya hiç gitmem ben dedi. Ah görmemiydiniz şu küçük Noemi, ne harikaydı, ne harika. Sahiden ölüyor sanıyordunuz. Şöyle bir göğsünü yakaladı, başı arkaya devrildi, yemyeşil olmuştu yüzü. Öyle etkiledi ki bütün seyircileri. Aktrisin oyunu üzerinde tartışmaya girişti. Ama beğeniyordu bu kadını. Sonra başka Paris olaylarına geçti. Görünmemiş tablolar seyrettiği bir sergiden, çok reklamı yapılan bir romanın yalanlığından, tehlikeli bir maceradan söz etti. Bunu Bayan Oreli ile üstü kapalı olarak konuşmuştu. Bir konudan ötekini atlayarak, yorulmadan, büyük bir rahatlıkla çabuk çabuk konuşuyordu. Bu çevrelerin yabancısı olan Elen dinlemekle yetiniyordu. Yalnız zaman zaman tek bir kelime söylüyor, kısa kısa cevaplar veriyordu. Kapı açılmıştı, uşağın sesi duyuldu. Bayan de Chermet, Bayan Tisso. Son derece şık iki kadın içeri girdi. Bayan Döbel hemen yerinden fırladı. Siyah ipekli, bol işlemeli elbisesinin kuyruğu o kadar uzundu ki her dönüşünde topuğuyla vurup ayağına dolaşmasına engel olmaya çalışıyordu. Karşılaşan kadınlar bir süre incecik seslerle konuştular. Ah ne kadar naziksiniz, ne kadar zamandır görmemiştim sizi. Şu piyango için geldik biliyorsunuz değil mi? Elbette, elbette. Ya hayır oturamayız, daha yeni eve uğrayacağız. Aa vallahi bırakmam. İki kadın bir kanepeye iliştiler. Sonra gene o incecik sesleriyle konuşmaya başladılar. Söyleyin, nasıldı dünkü oyun? En ses. Nasıl dağıtıp topluyordu saçlarını? Bütün etkisi bunlardı. Yüzünün rengi'nin böyle yeşilimtırak olması için bir şeyler yutuyormuş, öyle diyorlar. Yoo, hayır, bütün hareketleri hesaplı. Ama mesele önceden bunları bulmakta. Görülmemiş şey. Bu konuşmadan sonra kadınlar kalkıp gittiler. Salon gene o sıcak sessizliğine büründü. Ocağın üzerindeki sümbüllerden baygın bir koku yayılıyordu salonun içine. Bir aralık, bahçede çimenliğe konan bir serçe sürüsünün gürültülü kavgası duyuldu. Bayan Döbel, önce karşısına gelen pencerenin işlemeli tül perdesini çekti. Sonra, salonun şimdi daha da tatlılaşan altın parıltıları arasında yerine oturdu. Özür dilerim dedi Elen'e. Birden hücuma uğradık. Sonra, çok candan bir ilgiyle onunla konuşmaya başladı. Onun hayatına dair bazı şeyler biliyordu. Şüphesiz ki bunları kiracısının evindekilerin gevezeliklerinden öğrenmişti. Dostlukla karışık ince bir cesaretle Elen'in kocasının bir otelde Richelieu sokağındaki Var Oteli'nde ölmesinden söz açtı. Hem de Paris'e ilk defa geliyordunuz değil mi? Tanımadığınız insanlar arasında uğradığınız bu felaket pek müthiş bir şey olmuştur sizin için. Hem de uzun bir yolculuktan sonra nereye gideceğinizi de bilmiyordunuz elbette. Elen hafifçe başını salladı. Evet, korkunç saatler geçirmişti. Kocasını götüren hastalık birden ortaya çıkmıştı. Geldiklerinin ertesi günü tam birlikte dışarı çıkacakları sırada. Bildiği tek bir sokak yoktu. Hangi mahallede bulunduklarını bile bilmiyordu. Ölüm döşeğinde yatan kocasının başucundan tam bir hafta ayrılmamıştı. Pencereden Paris'in uğultuları geliyordu. Kendini yapayalnız, kimsesiz, tek başına kalmış gibi hissediyordu bu otel odasında. Kocası öldükten sonra sokağa adım atmamıştı. İlaç şişeleriyle, açılmamış bavullarla dolu bu çıplak odayı hatırlarken şimdi bile ürpertiler geçiriyordu. Bayan Döbel pek meraklı bir tavırla, anlattıklarına göre kocanız iki kere daha yaşlıymış sizden öyle mi diye sordu. Bayan Oreli, Elen'in söyleyeceklerinden bir kelime kaçırmamak için kulak kesilmiş dinliyordu. Elen, hayır dedi, sadece 6 yaş büyüktü benden. Sonra kısaca nasıl evlendiklerini anlattı. Marsilya'da Petit Mary sokağında şapkacılık eden babasının yanında otururken bu adam deli gibi tutulmuştu ona. Ama zengin bir aile olan Grandjean'lar kızın fakirliği yüzünden evlenmelerine şiddetle karşı koymuşlardı. kanun yoluyla yapılan bir sürü ihtiyarlardan falan sonra gizlice hazin bir şekilde evlenmişlerdi. Sonra kararsız bir hayat başlamıştı onlar için. Derken ölen bir amcalarından 10 bin frank kadar bir gelir kalmıştı da hayatları biraz düzene girmişti. İşte o zaman Marsilya'ya karşı büyük bir kin besleyen Grandjean Paris'e yerleşmeye karar vermişti. Bayan Döbel, evlendiğiniz zaman kaç yaşındaydınız diye sordu. 17. Çok güzeldiniz besbelli. Konuşma burada sona erdi. Ellen doktorun karısının söylediğini duymamıştı. Bu sırada uşağın sesi duyuldu. Bayan Manguelin. Kapıda çekingen bir genç kadın göründü. Bayan Döbel şöyle hafifçe yerinden kımıldadı, yardım ettiği kadınlardan biriydi. Kendisine teşekküre gelmişti. Kadın birkaç dakika öylece durup eğilerek selam verdikten sonra gitti. Sonra Bayan Döbel yeniden konuşmaya başladı. İkisinin de tanıdığı Rahit Jourdan söz ediyordu şimdi. Pasi'nin bağlı olduğu Notre Dame de Grasse Kilisesi'nin alçak gönüllü bir rahibiydi bu adam. Çok merhametli olduğu için mahallede herkes sevip sayardı onu. Bayan Döbel sofuca bir yüz takınarak "Hem nasıl da kalbini işler sözleri insanın" diyordu. Ellen de "Bize çok iyilik etti" diye anlattı. Kocam onu eskiden Marsilya'dan tanırmış. Uğradığım felaketi öğrenir öğrenmez her şeyi üstüne aldı. Bizi Pasi'ye yerleştiren odur. Juliet Döbel "Bir de erkek kardeşi var galiba" dedi. "Evet. Annesi ikinci defa evlenmiş. Rambo kardeşinin soyadı. Rambuto sokağındaki büyük zeytinyağı mağazasını açtı. Güneyde yetişen ürünleri satıyor burada. Sanırsam çok para kazanıyor." Ellen bunu söyledikten sonra gülerek "Rahip de kardeşi de kul yapıyorlar bana" diye ekledi. İskemleye ilişerek oturan Jean'ın iyice canı sıkılmıştı. Sabırsızlıkla annesine bakıyordu. Bütün bu konuşulanlar hoşuna gitmemiş gibi keçi yandıran uzun yüzünü buruşturmuştu. Zaman zaman salondaki ağır, keskin kokuyu kokluyormuş gibi burun deliklerini açıp kapıyor, yan gözle salonu süzüyordu. O keskin duygunluğuyla tehlikeli bir şeyler sezmiş gibiydi. Sonra kıskanç bir sevgiyle annesini seyredaldı. Bayan Juliet Döbel çocuğun sıkıntısını fark etmişti. "Ah bakın, büyükler gibi akıllısı oturmak nasıl canını sıktı bu küçük hanımın. Bak kızım, resimli kitaplar var şu küçük masanın üstünde." Jean gidip bir albüm aldı ama gözlerini albümden kaldırıp yalvaran bakışlarla annesine bakıyordu. Ellen ise bu çevrenin dostça havasına ısınmıştı. Yerinden kımıldamıyordu. Sakin yaratılışlı bir insan olduğu için hiç sıkılmadan saatlerce bir yerde oturabilirdi. Yalnız uşak birbiri ardınca Bayan Bertie, Bayan de Giro, Bayan de Valzer geldiğini haber verince kalkmak gerektiğini hissetti. Bayan Döbel, "Oturun kuzum, size oğlumu göstereyim" diye heyecanla haykırdı. Ocağın önündeki halka genişlemişti. Şimdi bütün kadınlar hep birazdan konuşuyorlardı. İçlerinden biri vardı ki bitkin bir halde olduğunu söylüyordu. Dediğine göre 5 gündür sabahın 4'ünde yatıyormuş. Başka biri acı acı sübünyelerden yakınıyordu. Namuslu birini bulamıyormuş bir türlü. Sonra söz terzilere geldi. Bayan Döbel erkek terzilerin kadın terzilerden daha iyi elbise diktiklerini ileri sürdü. Bu sırada kadınlardan ikisi aralarında fısıltıyla konuşuyorlardı. Tam ortalığa sessizlik çökmüşken birkaç kelime duyuldu. Kadınlar ağır ağır yelpazelerini sallayarak gülüşmeye başladılar. Uşak Bay Malignon diye haber verdi. İçeriye çok iyi giymiş bir genç adam girdi. Kadınlar hafifçe haykırarak karşıladılar onu. Juliet Döbel yerinden kalkmadan elini uzattı. Nasıldı dünkü oyun? Felaket. Nasıl felaket? Harikaydı. Nasıl da eliyle göğsünü yakalayıp arkaya deviriyordu başını. Bırakın şu iğrenç gerçekçiliği. Bunun üzerine bir tartışmalar başladı. Herkes gerçekçilikten söz ediyordu ama genç adam hoşlanmıyordu bundan. Sesini yükselterek "Hiçbir şeyde" dedi, "hiçbir şeyde gerçekçiliği sevmem. Sanatı alçaltan bir şey bu." Bu gidişle doğrusu ya sahnede pek güzel şeyler görülecekmiş hani. Ne diye Noemi'nin işini sonuna kadar götürmemişti yani? Bunları söyleyerek delikanlı eliyle bütün kadınları utançla bağırtan bir hareket yaptı. "Aman ne iğrenç şey." Ama Bayan Döbel aktrisin yarattığı eşsiz etki üzerinde duruyordu. Bayan Lovasser de balkonda bir kadının bu sahneyi seyrederken bayıldığını söyleyince bunun büyük bir başarı olduğu kabul edildi. Bu kelime tartışmayı bıçak gibi kesmişti. Genç adam bir koltuğa yerleşerek etrafa yayılan eteklerin arasında bacaklarını uzatmıştı. Doktorla pek içli dışlı olduğu anlaşılıyordu. Çiçeklikten aldığı bir çiçeği ağzına atıp çiğnemeye başlamıştı. Juliet Döbel, romanı okudunuz mu diye sordu. Genç adam onun sözünü bitirmesine meydan vermeden yüksek perdeden, yılda ancak iki roman okurum dedi. Güzel Sanatlar Derneği'nin sergisine gelince gidip görmek zahmetine değmezmiş. Sonra günün bütün konuları bitince kalkıp Juliet'in yanına geldi, dirseğini küçük kanepeye yasladı, alçak sesle aralarında bir şey konuştular. Bu sırada öteki kadınlar bağıra bağıra konuşuyorlardı. Bayan Lovasse onlara doğru dönerek, ''Bakın, gitti işte'' dedi. ''Bir saat önce Bayan Robando'da rastlamıştım.'' Juliet Döbel, ''Evet, oradan da Bayan Lokomta'ya gider.'' diye ekledi. ''Paris'in en eşi başından aşkın adamı.'' Sonra Elena döndü. ''Kibar çocuktur, çok severiz kendisini. Bir bankerle ortaklığı var, çok zengin. Hem de bilmediği yok.'' Kadınlar gitmek üzere kalkmışlardı. Allah ısmarladık canım, çarşambaya bekliyorum sizi. Evet, çarşambaya görüşürüz. Şu süvariye gelecek misiniz? Kimlerle karşılaşacağımı bilemiyorum. Siz giderseniz ben de giderim. Pek öyleyse gelirim, söz veriyorum. Bay de Giro'ya da selamlar. Bayan Döbel geri döndüğü zaman Helen'i salonun ortasında ayakta buldu. Jean annesine sokulmuş sinirli parmaklarıyla elini sıkıyor, çekiştire çekiştire onu kapıya doğru sürüklemeye çalışıyordu. Aldın diye sahibi mırıldandı. Çıngırağı çalarak uşağı çağırdı. Pierre, Mademoiselle Sonisson'a söyle Lucien'i getirsin dedi. Onları beklerken hiç haber vermeden içeriye teklifsizce 16 yaşlarında güzel bir kız girdi. Arkasından da kırmızı puf yüzlü ufak tefek bir ihtiyar geliyordu. Genç kız Bayan Döberle ile öpüşerek günaydın abla dedi. Günaydın Pauline, günaydın baba. O vakte kadar ocağın ucundaki köşesinde kımıldamamış olan Bayan Aureli, Bayan Lothier'i selamlamak için ayağa kalktı. İhtiyar, Kapısin bulvarında büyük bir ipekli mağazası işletiyordu. Karısı öldüğünden beri küçük kızını iyi bir koca bulmak umuduyla her yerde dolaştırıp duruyordu. Pauline, dün tiyatroda mıydın diye sordu. Juliet Döbel makine gibi ''Ah harikaydı'' dedi. Bir aynanın önünde saçını düzeltiyordu. Polly şımarıkça dudak büktü. ''Genç kız olmak ne berbat şey'' diye söylendi. ''İnsan hiçbir şey göremiyor. Babamla gece yarısına doğru tiyatronun kapısına kadar gittik. Piyasın nasıl oynandığını öğrenmek için.'' ''Evet'' dedi babası. ''Manina'ya rastladık, pek beğenmiş.'' ''Ne?'' diye bağırdı Juliet. Az önce buradaydı, bir felaket olduğunu söylüyordu. Hangi sözüne inanırsın bunu? Pauline birden başka bir konu atlayarak, çok misafirin var mıydı diye sordu. Aman sorma, bir sürü insan. Hepsi tanıdığın kadınlar, ardı arkası kesilmek bilmedi, öldüm. Sonra Elen'le gelenleri tanıştırmayı unuttuğunu hatırlayarak, babamla kız kardeşim, Bayan Grandjean dedi. Çocuklardan o kadar kaygılandıran düşüp de oralarını buralarını şişirmelerinden söz edilirken İngiliz mürebbiye küçük bir oğlanın elinden tutmuş göründü. Juliet Döbel İngilizce olarak sert birkaç kelime söyleyerek oğlunu bu kadar geciktiği için azarladı. Pauline eteklerini hışırdatarak oğlanın önünde diz çöktü. ''İşte benim sevgili Lucien'' diye bağırdı. Juliet ''Bırak şunu bırak'' dedi. ''Gel buraya Lucien, bu küçük hanıma günaydın de bakayım.'' Çocuk sırıtarak ilerledi. 7 yaşlarında kadar görünen, kısa boylu, tombul bir çocuktu. Süslü bir bebek gibi giydirilmişti. Herkesin gülerek kendisine baktığını görünce durdu, mavi gözleriyle şaşkın şaşkın canı sızdı. Annesi, ''Hadi söylesene.'' dedi. Oğlan annesine bir göz atıp bir adım daha yürüdü. Başını omuzlarına gömmüş, kalın dudaklarını bükmüş, kaşlarını hafifçe kaldırarak ağır ağır yürüyordu. Siyahlar giyinmiş soluk yüzlü canın ciddi davranışlarından ürkmüş gibiydi. Enen kızının kasıldığını görerek, ''Sen de biraz güler yüzlü olsana yavrum'' dedi. Küçük kız annesinin elini hiç bırakmıyordu. Parmaklarını kolazıyla eldiveni arasında derisi üzerinde gezdirip duruyordu. Başı önünde sinirli bir kızın vahşiliğiyle Lucien'in yanına gelmesini bekliyordu. Oğlan elini eline değdirecek olsa hemen kaçmaya hazırdı. Bununla birlikte annesi kendisini itince o da bir adım attı. Juliet de bel gülerek, "Onu öpmemiz gerekir küçük hanım," dedi. "Önce bayanlar öper onu." "Ah koca salak," dedi. Enen de kızına, "Hadi öp onu," dedi. Kız annesinin yüzüne baktı, sonra oğlanın şaşkın halini acımış gibi tatlı tatlı gülümsedi. Yüzü birden içinden gelen bir sevgiyle aydınlanıvermişti. "Peki anneciğim," dedi. Lucy'yi omuzlarından tutup biraz kaldırdı, yanaklarından kuvvetlice öptü. Oğlan da sonra onu öpmek istedi. Bütün salondakiler "Çok şükür," diye bağırıştılar. Enen oradakileri selamlayarak kapıya doğruldu. Bayan Döbel de onu geçirmek için yanında yürüyordu. Ellen, "Rica ederim efendim," dedi. "Teşekkürlerimi Doktor Bey'e söyleyiniz lütfen." Bey Letelier araya girerek, "Ayı yok mu?" diye sordu. Juliet Döbel, "Hayır, geç gelecek," dedi. Sonra Bayan Orion'un de Ellen Granger'la çıkmak istediğini görünce, "Ama onu bizimle yemeğe kalıyordunuz ya," dedi. Her cumartesi günü bu daveti bekleyen yaşlı kız şapkasıyla atkısını çıkarmaya karar vermişti. Salonda borcu bir sıcaklık vardı. Belle Telli'ye pencerelerden birini açıp önüne dikilerek şimdiden tanıcıklanmaya başlayan bir leylak ağacını seyredalmıştı. Polly misafirlerden boşalan sandalyelerin koltukların arasında Lucien'le kovalamaca oynuyordu. Juliet de Belle kapının eşiğinde candan bir dostlukla elini Ellen'e uzattı. "Müsaade ederseniz elinize sıkayım," dedi. "Kocam sizi anlattı bana. Beni bağladınız kendinize. Büyük acınız, yalnızlığınız. Ama ne olursa olsun çok mutluyum sizi tanıdığım için. Umarım dostluğumuz burada kalmayacak." Ellen, "Söz veririm. Gösterdiğiniz yakınlığa çok teşekkür ederim," dedi. Kendisine oldukça havai görünen bu kibar kadının gösterdiği içten ilgiden duygulanmıştı. İki kadın birbirlerinin ellerini bırakmadan uzun uzun bakıştılar. Juliet Döbel, eline karşı duyduğu yakınlığı şöyle açıkladı. "O kadar güzelsiniz ki sizi sevmemek elden gelmiyor." Ellen neşeli neşeli gülmeye başlamıştı. Çünkü güzelliği huzur veriyordu ona. Jean, Pauline ve Lucien'in oyunlarını seyredalmıştı. Annesi çağırdı. Ama Juliet Döbel kızı durdurarak, "Artık arkadaş oldunuz değil mi? Hadi gene görüşelim diyeyim bakalım." İki çocuk parmaklarının ucuyla birer öpücük gönderdiler birbirlerine. 3. Her salı Bill Rambo ile Rahip Juf Ellen'e yemeğe gelirdi. Dulluğunun ilk günlerinde kendiliklerinden gelip dostça bir pişkinlikle yemeğe kalarak hiç olmazsa haftada bir gün onu yalnızlıktan kurtarmak istemişlerdi. Sonra bu salı akşamı yemekleri gelenek haline geldi. Misafirler her salı saat tam 7'de bir ödevi yerine getirir gibi gelmekten keyif duyuyorlardı. O salı akşamı Ellen, misafirlerini beklerken pencerenin önüne oturmuş, batmakta olan güneşin ışığında dikiş dikiyordu. Bütün günlerini tatlı bir sükunet içinde orada geçirmekteydi. Evin bulunduğu yer yüksekte olduğu için gürültüler zayıflayarak geliyordu. Bu sakin büyük odanın zengin ışığı şatafatından, bu kadife örtülerden, pelesenk ağacından, mobilyalardan hoşlanıyordu. Kendisi hiçbir şeyle uğraşmadığı ilk günlerde iki ahbabı burayı tuttukları zaman bu şatafat biraz canını sıkmıştı. Bey Rambo evi döşerken bütün sanat, rahatlık anlayışını seferber etmişti. Rahip kendisinin bu işlerden anlamadığını ileri sürüyordu, kardeşinin ince zevkine hayran olmuştu. Sonunda Ellen de kalbi gibi sağlam, sade bulduğu bu çevrede kendini pek mutlu hissetmeye başlamıştı. Ağır perdeler, koyu renkli zengin mobilyalar huzurunu arttırıyordu. Bütün gün çalışırken dinlenmek için zaman zaman engin ufka kadar uzanan koca Paris'in iri dalgalı bir denizi andıran çatılarını seyretmekten başka eğlencesi yoktu. Yalnızlığına gömüldüğü bu köşe bu enginliğe bakıyordu. Jean yanında alçak bir iskemlede oturuyordu. "Anne, iyi göremiyorum artık," diyerek elindeki işi bıraktı. Gözleri Paris'in üstüne çöken gölgelere dalmıştı. Gürültücü bir çocuk değildi. Annesi azarlamadıkça sokağa çıkmazdı. Doktor Baden kızın kesin olarak açık havada gezmesini istediği için Ellen her gün 2 saat Boulogne ormanına götürüyordu onu. Başka bir yere gittikleri yoktu. 18 ayda Paris'e yalnız 3 kere inmişlerdi. Çocuk yalnız mavi odada keyifleniyordu. Ellen ona müzik dersi aldırmaktan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Mahallenin sessizliği içinde inleyen bir ok sesi kızı ürpertiyor, gözlerini yaşartıyordu. Annesi rahip Jules'un yoksullarına kundak bezi dikerken o da annesine yardım ediyordu. Rosalie lambayla içeri girdiği zaman karanlık iyice bastırmıştı. Salı akşamları yemeğe misafir gelmesi haftanın bir küçük olayıydı. Bütün ev ayağa kalkardı o gün. Rosalie, "O baylar gelmeyecekler mi efendim bu akşam?" diye sordu. Ellen duvardaki saate baktı. "Saat 7'ye çeyrek var," dedi. "Neredeyse gelirler." Rosalie, rahip Jules'un hediyesiydi. Paris'in tek bir kaldırımını tanımadığı için geldiği gün onu Orleans garında rahip karşılamıştı. Ona bu kızı gönderen papaz okulundaki bir arkadaşıydı. Brüs dolaylarındaki bir köyde papazlık ediyordu. Kısa boylu, sıska değirmi yüzlü, basık burunlu bir kızdı Rosalie. Çok güzel yemek pişirirdi. Çünkü papazın hizmetçisi olan analığının yanında çalışmıştı. "Ah işte Bay Rambo," diye çalmadan koşup kapıyı açtı. İri, geniş omuzlu bir adam olan B. Rambo'nun bir taşra materini andıran ablak yüzü kapıda görünmüştü. 45 yaşındaydı. Saçı sakalı ağarmıştı ama mavi gözlerinde tatlı bir çocuk saflığı vardı. Rosalie, "Rahip efendi de göründü işte. Tamam olduk," diye haykırarak gitti, gene kapıyı açtı. Bir Rambo elinin elini sıktıktan sonra konuşmadan evin adamı rahatlığıyla otururken Jean rahibin boynuna atıldı. "Günaydın bizim ahbap," dedi. "O kadar hastaydım ki ben." "Çok hastaydın hacicim." İki adam üzülmüşlerdi. Özellikle ufak tefek, kuru, çirkin, küresel bir adam olan rahibin yarı kapalı gözleri derin bir şefkatle parlamıştı. Jean bir elini ondan ayırıp B. Rambo'ya uzattı. İkisi de çocuğun elini bırakmadan kaygıyla süzüyorlardı. Ellen kızının geçirdiği nöbeti anlattı. Rahip kendisine haber vermediği için küsecekti az kalsın. İki kardeş merakla sordular. Hastalığı iyice geçirdi mi diye. Bir şey kalmamış mıydı artık? Annesi gülümsedi. "Siz onu benden çok seviyorsunuz galiba," dedi. "Neredeyse beni meraka düşüreceksiniz." "Hayır, bir şey kalmadı. Yalnız biraz kolları bacakları ağrıyor. Başında da biraz ağırlık var. Ama bunları da atlatacağız." Hizmetçi, "Sofra hazır efendim," diye haber verdi. Yemek salonunun eşyası mağandandı. Bir masa, bir büfe, 8'de sandalye. Rosalie kırmızı ipek perdeyi çekti, bakır bir çerçeve içindeki porselen bir lambadan meydana gelen sade avize sofrayı aydınlatıyordu. Her salı yemekte aynı şeyler konuşulurdu. Ama o gün ses kendiliğinden Doktor Döberle'ye geldi. Doktor sıfır bir adam olmadığı halde rahip Jules onu göklere çıkardı. Sağlam karakterli, iyi kalpli, iyi bir baba, iyi bir koca olduğunu, her hareketiyle iyi örnekler verdiğini anlattı. Bayan Döberli'ye gelince rahibe göre Paris'te yaptığı acayip öğrenim yüzünden biraz aşırı hareketleri varsa da o da iyi bir kadındı. Kısacası pek hoş bir çiftti bu Döberliler. Ellen memnundu, o da böyle düşünmüştü onlar için. Önce bundan biraz ürkmüştü ama rahibin sözleri üzerine bu aileyle ahbaplığı ilerletmeye karar verdi. Rahip, "Evden çıkmıyorsunuz hiç," diyordu. B. Rambo da, "Gerçekten öyle," dedi. Ellen o sakin yürüyüşüyle bakıyordu. "Sizin dostluğunuz yeter bana, başka kimseyle ahbaplık etmeye niyetim yok," demek ister gibi bir hali vardı. Saat 10'u çalınca rahiple kardeşi şapkalarını aldılar. Jean bitişik odada bir koltuğun üstünde uyuyakalmıştı. İki adam bir an eğilip baktılar, sonra kızın rahatça uyuduğunu görerek keyifli keyifli başlarını salladılar. Ayaklarının ucuna basa basa odadan çıktılar. Taşlıkta seslerini yavaşlatarak "Salıya görüşürüz," dediler. Rahip merdivenden inerken iki basamak geri döndü. "Unutuyordum," dedi. "Fetuana hasta, gidip görmelisiniz." Ellen de, "Yarın giderim," dedi. Rahip onu yoksulların evine gönderirdi. Kendi işleri üzerinde aralarında alçak sesle konuşur anlaşırlardı. Başkalarının yanında hiçbir zaman konuşmazlardı bunları. Ellen ertesi gün evden yalnız çıktı. Bir keresinde yaşlı bir inmenin evine Jean'ı götürmüştü de çocuk iki gün titremiş durmuştu. O günden sonra bir daha da kızını yanına almadı. Dışarı çıkınca Güneş sokağından geçip Reno sokağına saptı. Sonra o geçidine doğruldu. Bahçe duvarlarının arasına sıkışmış acayip bir merdivenden indi. Rıhtıma inen dar bir yokuştan aşağı yürüdü. Fetuana bu yokuşun altındaki yıkık dökük bir evin çatı katında oturuyordu. Tavandaki bir pencereden ışık alan bu odada kötü bir yatak, ayağı kırık bir masa, hasırları fırlamış bir iskemleden başka eşya yoktu. Elin'in içeri girdiğini görünce kadın, "Ah iyi kalpli hanımcığım, ah iyi kalpli hanımcığım" diye inlemeye başladı. Yatıyordu. Bu yoksulluk içinde bütün vücudu şişmiş gibi gene de şişman kalmıştı. Uyuşuk elleriyle üstündeki yırtık örtüyü çekti. Küçük gözlü bir kadındı, ağlamaklı bir sesle soluk almadan konuşarak halinden dert yanıyordu. "Ah iyi hanımcığım, çok teşekkür ederim. Ay, ay, her yanım ağrıyor. Sanki köpekler böğürlerini ısırıyor. Ah evet, karnımın içinde bir hayvan var besbelli. Bakın, işte şurada, işte oram ağrıyor. Ay, ay, iki gündür soluk aldırmadı kahrolası. Aman yarabbim, nasıl katlandım bu sancılara. Ah iyi kalpli hanımcığım, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum size. Yoksulları unutmuyorsunuz. Bunun mükafatını da görürsünüz elbet." Elen oturmuştu. Sonra masanın üstünde bir çanağın içinde dumanı tüten ıhlamuru görünce bir fincan doldurup hastaya uzattı. Çanağın yanında bir kese kağıdında şeker, iki portakal, kurabiye falan gibi şeyler de gördü. "Size bir gelen olmuş galiba." "Evet evet, genç bir bayan geldi. Ama anlamıyor ki benim halimden. Getirdikleri lazım değil bana. Ah biraz et olsaydı. Komşum tencereyi ateşin üstüne kordu. Ay sancı da attı. Sahiden bir köpek ısırıyor gibi. Ah biraz et suyu olsaydı." Böyle sancılar içinde kıvrandığı halde o küçücük gözlerini Elen'den ayırmıyordu. Elen elini cebine sokmuştu. Kadın onun masanın üstüne 10 frank bıraktığını görünce daha da çok sızlanmaya başladı. Kalkıp yatağın içinde oturmaya çalıştı. Bir yandan çırpınırken kolunu uzattı, parayı alıp sakladı, bir yandan da durmadan sızlanıyordu. "Aman yarabbim, sancılarım gene tuttu. Ya dayanamıyorum artık. Tanrı sizden razı olsun. Dua edeceğim sizin için. Ah bütün vücudum ağrımaya başladı gene. Rahip Can sizi bana göndereceğine söz vermişti. Ah sizden başka kimse anlamıyor halimden benim. Biraz et alayım. Ah böğürlerime bıçaklar saplanıyor sanki. Yardım edin bana. Dayanamıyorum, dayanamıyorum artık." Kadın dönmek istiyordu. Elen eldivenlerini çıkardı, onu yavaşça tutarak yatırdı. Daha yataktan doğrulmamışken kapı açıldı. Doktor Döberli'nin içeri girdiğini görünce o kadar şaşırdı ki yüzü kıpkırmızı oldu. Demek o da böyle yoksul hastaları dolaşıyordu. Ama buna dair bir şey söylememişti. Yaşlı kadın, "İşte doktor bey" dedi. "Tanrım hepinizden razı olsun, ne iyi insanlarsınız." Doktor hafifçe başını eğerek Elen'e selam verdi. O içeri girdiğinden beri fetuanı artık pek o kadar kuvvetli sızlanmaz olmuştu. Ancak hasta bir çocuk gibi ince bir sesle inliyordu. İyi yürekli bayanla doktorun tanıştıklarını anlamıştı. Gözünü onlardan hiç ayırmıyordu. Buruşuk yüzünü birinden ötekine çevirip duruyordu. Doktor kendisine bir şeyler sordu, sağ tarafını dinledi. Sonra gene yerine geçip oturmuş olan Elen'e döndü. "Karaciğerden geliyor bu ağrılar, birkaç güne kadar ayağa kalkar" dedi. Defterinden bir kağıt koparıp birkaç satır yazdıktan sonra fetuanaya uzattı. "Buyurun, Pasi sokağındaki eczaneye gönderin bunu. Getirecekleri şuruptan her iki saatte bir kaşık alırsınız." Yaşlı kadın yeniden dualara başladı. Elen oturuyordu. Doktor da ona bakarak ayrılmak istemiyor gibiydi. Göz göze geldiler. Sonra doktor selam vererek daha önce çıkıp gitti. Böyle uygun görmüştü. Aşağıdaki kata daha yeni inmişti ki fetuana yeniden sızlanmalara başladı. "Ah ne iyi doktor, bari ilacı iyi gelseydi. Ah demek siz de sanıyorsunuz bu iyi doktoru. Belki de çoktandır tanışıyorsunuz. Aman yarabbi, öyle susadım ki içim yanıyor. Evli değil mi? Allah karısına çocuklarına bağışlasın. İnsan sizi gibi iyi kalplerin birini tanımış olmasına seviniyor doğrusu." Elen kadına su vermek üzere kalkmıştı. "İyi hadi, Allah'a ısmarladık fetuana, yarın görüşürüz" dedi. "Peki, ne kadar iyi yüreklisiniz. Ah birkaç parça çamaşırım olsaydı. Bakın şu gömleğimin haline, nasıl parça parça olmuş. Pislik içinde yüzüyorum. Ziyan yok, Tanrı sizden razı olsun." Ertesi gün Elen geldiği zaman doktor Döberli'yi gene fetuananın odasında buldu. Bir iskemleye oturmuş reçete yazıyordu. İhtiyar kadın hep o ağlamaklı sesiyle sızlanıp duruyordu. Ah efendim bilseniz kurşun var sanki şu yanımda. 100 kiloluk bir taş bağlamışlar sanki, dönemiyorum bir türlü. Elini görünce sızlanmasını daha da arttırdı. Ah buyurun iyi kalpli hanımcığım. Beyefendiye söylemiştim gelir diye. Taş yağsa geleceğinizi biliyordum. Ah gerçekten bir azize. Melek gibi güzel. Sokakta görenler yürüyemez olur güzelliği karşısında. Ah hanımcığım hiç iyi değilim. Sanki kurşun var şu yanımda. Evet bana yaptığınız bütün iyilikleri anlattım doktora. İmparator da daha fazlasını yapamazdı. Ah sizi sevmemek için insan çok kötü olmalı. Çok kötü. O küçücük gözleri yarı kapalı, başını yastığının üstünde çevirip durarak bunları söylerken eline gülümsedi. Genç kadın çok sıkılmıştı. Fituana diye mırıldandı. Size birkaç parça çamaşır getirmiştim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tanrı razı olsun sizden. Ay ne insan bu doktorunuz da. Fıkra babası. Başka hiçbir hekim yapmaz onun yaptığını. 4 aydır bakıyor bana. Ya verdiği o ilaçlar, et suları, şuruplar. Herkese el uzatan böyle zengin çok değil. Ay ay ay karnımın içinde koca bir taş var sanki. Bu sefer doktor sıkılmıştı. Ayağa kalktı, iskemlesini Ellen'e vermek istedi. Ellen kadının yanında 15 dakika daha oturmak niyetiyle geldiği halde oturamadı. Teşekkür ederim efendim, ben hemen gitmek zorundayım dedi. Bu sırada Fetuan'a başını hep yastığının üstünde döndürüp durarak elini uzatıp çamaşır paketini masanın üstünden aldı, yatağın içine sakladı. Sonra yine çenesi açıldı. Oh ne kadar da benziyorsunuz birbirinize. Gücünüze gitmesin sakın. Gerçek bir şeydi, onun için söylüyorum bunu. İyi insanlar anlaşırlar birbirleriyle. Aman yarabbi elinizi verin de bana döneyim şöyle bir. Evet anlaşırlar birbirleriyle. Hemen yerini doktora bırakarak Allah'a ısmarladık Fetuan'a dedi. Yarın gelebileceğimi sanmıyorum. Öyle demişti ama ertesi gün gene bu tavan arasındaki odaya çıktı. Yaşlı kadın uyuyordu. Gözünü açıp da siyah elbisesiyle iskemlede oturan genç kadını görünce ah gene geldi işte diye sızlanmaya başladı. Aman ne oldu bana bilmiyorum. Kazık gibi kesilmiş bütün vücudum. Ah sizi konuştuk doktorla. Bana birçok şeyler sordu. Her zaman kederli miymişsiniz? Yüzünüz hep böyle miymiş? İyi adam. Sesini alçaltmıştı. Sözlerinin etkisini Ellen'in yüzünden okumak istiyor gibi bir hali vardı. Başkalarının hoşuna gitmek isteyen yoksul kimselerdeki o yüze gülen, biraz da tasalı tavırla söylemişti bunu. Bu iyi kadının yüzünden pek memnun olmadığını okumuş olacak ki şiş yüzü pörsüdü birden, gene kekeleyerek dertlenmeye başladı. Hep uyuyorum, zehirlendim besbelli. Annonsiyasyon sokağındaki bir kadın vardı, eczacının yanlış ilaç vermesi yüzünden öldü gitti. Ellen o gün Fetü Ana'nın yanında yarım saat kadar oturmuştu. Yaşlı kadın memlekede olan Normandiya'yı uzun uzun anlatmış, sütün en iyisini orada bulunduğunu söylemişti. Kısa bir sessizlikten sonra Ellen, "Çoktandır tanıyor musunuz doktoru?" diye sordu. Kadın sırt üstü yatıyordu. Gözlerini açıp kapadı, sesini alçaltarak, "Aa, elbette," dedi. "Babası 48'den önce bana bakardı, bu da gelirdi babasıyla." Dediklerine göre çok iyi bir adammış babası. "Evet, evet, şaşkınca bir hali vardı biraz ama oğlu bir başka, muayene ederken parmakları kadifeden sanırsınız." Yeniden bir sessizlik oldu. Sonra Ellen, doktor ne derse onu yapın dedi. Çok bilgili bir adam. Kızını kurtardı. Fetuan'a canlanmıştı. Elbette diye bağırdı. Güvenirim ona. Bir çocuğu öldü diye götürürlerken diritti. Ah ne dersiniz deyin. Bir eşi daha yoktur onun. Gene talihli kadınmışım. Tanrı karşıma hep iyileri çıkardı. Bunun için her gece şükrediyorum Ulu Tanrı'ya. İkinizi de unutmuyorum dua ederken. Tanrı sizlerden razı olsun. Ne dileğiniz varsa versin. Doğruldu, ellerini kavuşturdu. Kendinden geçerek Tanrı'ya yalvarıyormuş gibi bir tavır takındı. Ellen hiç onun sözünü kesmeden gülümseyerek dinliyordu. Kadının gevezelikleri hafifçe uyku vermişti ona. Vücudu tatlı bir ışıklığa gömülmüş gibiydi. Ayrılırken iyi olup ayağa kalktığı zaman giymesi için kendisine bir başlıkla bir elbise getireceğine söz verdi. Ellen bütün hafta Fetü Ana'yı her gün yokladı. Artık öğleden sonraları ona gitmek bir alışkanlık olmuştu kendisi için. Sonra şu o geçidinden pek hoşlanmıştı. Bu daracık dik yokuşa bayılıyordu. Yağmurlu günlerde yukarılarda inen sellerle yıkanan gıcır gıcır taşlarıyla sirin, sessiz, kurtu bir yoldu bu. Yukarı çıktıktan sonra ancak yakınlarda oturan birkaç kişinin bildiği, çoğu zaman kimsenin geçmediği bu sap yola bakınca acayip bir duygu uyanıyordu içinde. Sonra rastgele yürür bir kemerden, Reyna sokağının kenarındaki bir evin altından geçer, 7 geniş basamaklı merdivenden ağır ağır inerdi. Bu merdiven boyunca inen çakıl taşlı bir dere yatağı dar geçidin yarısını kaplıyordu. Sağda solda yer yer sıvaları dökülmüş, kül rengi duvarlar, ağaç dalları yolun üstüne sarkmış, yaprakları yola dökülen bir asma boydan boya yemyeşil bir örtü gibi duvarların üstünü kaplamış. Bu her yandan fışkıran yeşillik içinden gökyüzünün maviliği ancak yer yer görülebiliyor, çok tatlı, yeşilimsak bir aydınlık sarmış her yanı. İnan soluk almak için yokuşun ortasında biraz durur, sokak fenerine merakla bakar, hep kapalı gördüğü kapıların ardındaki bahçelerden gelen kahkahalara kulak verirdi. Bazen bir kadına, sağdaki duvarın siyah boyalı demir parmaklığına tutunarak ağır ağır yokuştan çıkan ihtiyar bir kadına, şemsiyesine baston gibi dayanarak yürüyen şık bir bayana rastlar, bazen de koşuşan bir sürü çocuk çıkardı karşısına. Ama çok kere bu bir orman yolu gibi gölgeli, ıssız merdivende yalnız olmaktan derin bir haz duyardı. Aşağı indikten sonra başını kaldırıp bu dimdik yokuşa bakınca buradan inmeye nasıl cesaret edebildim diye hafif bir korku duyardı. Fethi Ana'nın odasına bu geçidinin o serin huzur içindeki havasından bir şeyler getirirdi kendisiyle birlikte. Bu yoksulluk, acı yuvası ona dokunmaz olurdu. Burada kendi evindeymiş gibi davranırdı. İçerisini havalandırmak için tavan pencerelerini açar, yürümesine engel olunca masasının yerini değiştirirdi. Duvarları beyaz badanalı, içinde kırık dökük birkaç eşyadan başka bir şey olmayan bu çıplak odada, genç kızlığında özlemini duyduğu sade bir hayat çevresi buluyordu. Ama ona asıl zevk veren burada, bulunduğu zaman iyilik etmekten duyduğu tatlı heyecandı. Hastaya bakmak, onun bitmek bilmeyen yakınmaları, bütün bu etrafında gördüğü, duyduğu şeyler yüreğini derin bir acıma duygusuyla ürpertiyordu. Gittikçe doktorun gelmesini de sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Ona Fethi Ana'nın sağlık durumunu soruyor, sonra ayakta yüz yüze birbirlerine yakın durarak başka şeyler konuşuyorlardı. Bir yakınlık doğmuştu aralarında. Zevklerinin bir olduğunu fark ederek şaşırmışlardı. Çok kere de kalpleri aynı acıma duygusuyla dolup taşarken dudaklarını kımıldatmadan anlaşıyorlardı. Yüksek duygulardan doğan bu yakınlık pek tatlı bir şeydi. Elin için kalbini dolduran acıma duygusunun bütün benliğine verdiği bir yumuşaklıkla bırakıyordu kendini. Önce doktorlardan ürkmüştü. Evindeki salonunda olsaydı çekinerek yine soğuk dururdu belki. Ama tek bir iskemleye sırayla oturup bu yoksulluk içindeki köhne şeylerin arasında dünyadan uzak aynı acı duygusuyla yürekleri titrerken Elen büyük bir mutluluk duyuyordu. Bunun sonunda yıllarca bir arada yaşamışlar gibi kendilerini birbirlerine yakın hissediyorlardı. Fethi Ana'nın izbesi yüreklerinden taşan iyilik duyguları içinde adımlarını vermişti. Yaşlı kadının hastalığı da uzun sürmüştü. Hasta, şimdi de ayaklarının kurşun gibi ağırlaştığından sızlanmaya başlayınca doktor şaşırıp çıkıştı. Kadın durmadan inliyor, sırt üstü yatıp başını oradan oraya çeviriyor, onları rahat bırakmak istermiş gibi gözlerini yumuyordu. Ama küçük siyah gözleriyle göz kapaklarının aralığından onları gözetliyordu. En sonunda yataktan kalkabildi. Ertesi gün Elen söz verdiği başlıkla elbiseyi getirdi. Doktor gelir gelmez yaşlı kadın, "Hay Allah, komşu pencereme bakıver," demişti diye haykırdı, kapıyı çekip giderek ikisini yalnız bıraktı. Odada kapalı olduklarının farkına varmadan önce şuradan buradan konuştular. Doktor Elen'e arada sırada öğleden sonraları Venüs sokağındaki bahçesine gelmesini söylüyordu. "Karım da size gelecek, o da benim ricamı tekrar eder," dedi. "Kızınız için de çok iyi olur." Elen gülümseyerek, "Gelmem bilmiyorum ki," dedi. "Ben öyle fazla teşrifata düşkün değilimdir. Yalnız rahatsız etmekten çekinirim. Bakalım, gelirim elbet." Bir süre daha konuştular. Sonra doktor şaşkın şaşkın, "Ne cehenneme gitti bu kadın?" diye söylendi. 15 dakika oldu, pencereye bakmaya gideli. Elen o vakit kapının kapalı olduğunu fark etti. Bu ilk anda ona hiç de can sıkıcı bir şey gibi görünmedi. Bayan Döbel'den söz açtı, ona kocasını hararetle övdü ama doktorun durmadan başını çevirip kapıya baktığını gördükçe canı sıkılıyordu. Doktor, acayip şey, hala gelmedi diye mırıldandı. İkisi de susmuşlardı. Ellen ne yapacağını bilemeyerek tepe penceresini açtı, arkasına döndüğü zaman göz göze gelmekten çekindi. Açık pencereden çocuk gülüşmeleri duyuluyordu. Bu değerli pencereden gökyüzü ta yükseklerde mavi bir ay gibi görünmekteydi. Şimdi ikisi de bütün gözlerden uzak burada kapalı kalmışlardı. Onları bu küçük pencereden başka gören yoktu. Çocuk sesleri gelmez olmuştu, ürpertilerle dolu bir sessizlik çöktü odaya. Kimse onları bu gizli tanım arasında arayıp bulamazdı. Canlarının sıkıntısı artmaya başladı. Bu durum Ellen'in hoşuna gitmemişti, gözlerini ayırmadan doktora bakıyordu. Adam, daha göreceğim birçok hasta var diyordu. Bu kadın gelmedi hala, kalkıp gideyim ben diyerek odadan çıktı. Ellen sandalyeye oturarak beklemeye başladı. Fethi ona içeri daldı, yine dili çözüldü, soluk almadan başladı konuşmaya. Ah, ayağımı sürüyemiyorum, öyle zayıf düşmüşüm ki, sevgili beyimiz gitmiş demek. Doğrusu ya, burası da hiç rahat değil. Gökten düşmüş meleksiniz ikiniz de. Benim gibi bir zavallıya vaktinizi harcıyorsunuz. Ama Tanrı verir bunun mükafatını size. Bugün de ayaklarıma indi. Merdivenin basamağına oturmak zorunda kaldım. Burada olduğunuzu da bilmiyordum. Hiç sesiniz çıkmıyor ki. Birkaç sandalyem olsaydı bari. Hiç olmazsa bir koltuğum olsaydı. Yatağım çok kötü, sizden utanıyorum. Hiç çekinmeyin, burası sizin eviniz. Gerekirse sokağa atarım kendimi. Tanrı bilir ya. Çok göre ona dua ederim. Derim ki, ya Rabbi, bu iyi kalpli çiftin muradı neyse olsun. Duamı kabul et ya Rabbi derim. Ellen, kadının bu sözlerini dinlerken acayip bir rahatsızlık duymuştu. Fethi ananın şiş yüzü kötü görünmeye başlamıştı ona. Bu daracık odada hiç bu kadar rahatsızlık duymamıştı. Şimdi buradaki yoksulluğu bütün zavallılığıyla görüyor, havasızlıktan bunalıyordu. Etrafını çeviren bu korkunç sefalet manzarası içini karartmıştı. Daha fazla dayanamayarak telaşla kendini dışarı attı, arkasından Fethi ananın yüksek sesle dualar yağdırmasına da çok kızdı. Ordu geçidine gelince başka bir şey daha üzdü onu. Geçidin ortasından aşağı inerken sağdaki duvarın arkasında parmaklıkla çevrili bir çukur, kör bir kuyu gibi bir yer vardı. Bu çukurun dibinden bir kedi miyavlaması duydu. O yukarı doğru çıkmaya başlayınca miyavlamalar sıklaştı. Can çekişen bir hayvanın acı acı inleyişiydi bu. Kör kuyuya atılmış olan hayvancağızın açlıktan öleceğini düşününce yüreği parça parça oldu. Bu ölüm çığlığını daha çok duymamak, oradan bir an önce uzaklaşmak için adımlarını sıklaştırarak merdivenden çıkmaya başladı. Bugün salıydı. Akşamüstü saat 7'de bir zıbın dikişini bitirmek üzereyken sokak kapısı iki kere çalındı. Rosalie kapıyı açarken, rahip önce geldi bugün dedi. Aa, işte Bay Rambo da geliyor. Yemek çok neşeli geçti. Jean daha da iyileşmişti. Küçük kızı şımartan iki kardeş biraz salata yemesi için annesinden izin kopardılar. Jean bayılırdı salataya ama Doktor Budding kesin olarak yasak etmişti. Odaya çıktıkları zaman yüz bulan çocuk annesinin boynuna asılarak ''Ne olursun anneciğim, beni de götür o yaşlı kadının evine'' diye tutturdu. Ama rahiple kız kardeşi kızın yoksul kimselerin evinde nasıl davranacağını bilmediği için oraya gitmesinin doğru olmayacağını söyleyerek onu annesinden önce azarladılar. Son defa iki baygınlık geçirmiş, sonra da uykusunda bile ağlamaktan gözleri şişmişti. Kız ''Vallahi ağlamam'' diye yemin ediyordu. Annesi yanaklarından öperek, ''Boşuna yoruluyorsun cicim'' dedi. ''Yaşlı kadın iyileşti. Gitmeyeceğim artık. Bütün gün senin yanında oturacağım.'' 4. Ertesi haftada Bayan Juliet Döbel, Bayan Ellen, Grange'ına misafir gitti. Ona candan yakınlık gösterdi. Ayrılırken de eşikte, ''Unutmadınız ya, bana söz vermiştiniz.'' dedi. ''Havalar düzelir düzelmez, canla bizim bahçeye ineceksiniz. Doktor böyle istiyor.'' Ellen gülerek, ''Evet, evet, geleceğiz elbet'' dedi. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.